Yorumunu yapmakta olduğumuz Habercilerin İşleri 27. bölüme geldi konu. Pavlos'un fırtınalı ve kaza geçirdiği deniz yolculuğundan sonra Roma'ya varması. Bu deniz yolculuğunu Pavlos'un 4. haber gezisi olarak adlandıracak olursak, sanımca yanlış bir şey yapmış olmayız. Pavlos Roma'ya da tıpkı diğer yolculuklarında olduğu gibi hareketli bir şekilde birçok kişiyle konuşarak, onlara Rabbi anlatarak, aynı ruhsal doluluğu yaşayarak gidiyordu. Tüm bu yolculuğu zincire bağlı bir şekilde yaptıysa da zincir onu hiç engellememişti. Çünkü bu müjde uğruna bir suçlu gibi zincire vurulmaya kadar varan sıkıntılara katlanıyorum diyordu. Yine Filipililere yazdığı mektupta Pavlos başına gelen şeylerin daha çok müjdenin yayılmasına yaradığını söylüyordu. Kuşkusuz bütün bunlarda Tanrı'nın parmağı vardı. Bu defa yapılacak olan yolculuk öncekilerden biraz daha farklı olacaktı. Pavlos, Roma hükümetinin bir tutsağı olduğundan, onun yapacağı bir yolculuk da Roma hükümeti adınca yapılıyordu. Bu yolculuk aynı zamanda Pavlos'un Roma'ya gelebilmek için ettiği duaların gerçekleşmesiydi. İster istemez Pavlos yargılanmak için Kaiser'e başvurduğu zaman Vali Festus ile Kral Agrippa'nın yetki sahasının dışına çıkmıştı. Kral Agrippa'nın Pavlos'un konuşmasından sonra dediği gibi bu adam Kaiser'e başvurmamış olsaydı özgür bırakılabilirdi. Festus ile Agrippa artık bu alanda bir şey yapamıyorlardı. Onu Roma'ya göndermek zorundaydılar. İtalya'ya yelken açmamız kararlaştırılınca Pavlos'la başka bazı tutukluları Augustus Birliği'nden Julius adlı bir yüzbaşıya teslim ettiler diyor 27. bölümün 1. ayeti. Diğer tutuklularla birlikte Pavlos da Julius adlı Romalı bir yüzbaşının ellerine teslim edilmişti. Bu tutukluların arasında tek Roma yurttaşı olan Pavlos'tu. Herhalde diğerleri Roma'ya ölüm cezasına çarptırılmaları için gönderilen suçlulardı. Bunların çoğu gladyatör olup birbirlerini öldürecek ya da vahşi hayvanlara yem olacaktı. O günlerde imparatorluğun her bir köşesinde tutuklular sel gibi akardı Roma'daki bu tiyatro alanına. Julius adlı bu yüzbaşı çok ince düşünceli, kibar bir putperestti. Asya kıyılarına uğrayacak olan Edremit limanına bağlı bir gemiye binip açıldık. Selanik'ten Makedonyalı Aristarhos bizimle birlikteydi diyor 2. ayette. Dikkat ederseniz şimdi İsrail sahillerinde yavaş yavaş yol alıyorlar. Yani denize açıldıkları noktadan dosdoğru Roma'ya doğru yönelmiyorlar ama karaya yakın bir mesafede yol alarak kuzeye doğru gidiyorlardı. Ertesi gün diyor 3. ayette Sayda'ya uğradık. Julius Pavlos'a insanca davranarak gidip arkadaşlarını görmesine ve sağlayacakları konukseverlikten yararlanmasına izin verdim. Sayda adı bize hiç yabancı gelmiyordu. Sayda ve Sur kentleri bugün Lübnan toprakları dediğimiz Fenike kıyılarında bulunuyordu. Pavlos'a tanınan özgürlüğe dikkat edin. Sanımca Pavlos, Romalı bu yüzbaşıya Rabbi anlatmış olmalı. Çünkü Pavlos'a çok yumuşak ve toleranslı davranıyordu. Büyük haberci Pavlos'un bile Mesih imanlısı kardeşlerinin misafirperverliğine onlar tarafından tazelenmeye ihtiyacı vardı. Evet, bizim de bu aynı şeylere bugün ihtiyacımız vardır. Birbirimizi anlamaya, birbirimizi teselli etmeye ve isteklendirmeye muhtacız. Oradan açılıp Kıbrıs'ın rüzgar altı yanını açtık çünkü rüzgar bize karşı esiyordu. Kilikya ve Pamfilya açıklarından geçerek Likya'nın Mira limanına ulaştık. Yüzbaşı burada İtalya'ya giden İskenderiye'ye bağlı bir gemi bulunca bizleri buna bindirdi diyor Habercilerin İşleri 27:4-6 ayetler arasında. Kıbrıs'ın rüzgar altı yanı terimi onların adanın güneyine ulaştıklarını belirtiyordu. Pavlos'la birlikte daha önce bu sularda bulunmuştuk. Şimdi artık Ege bölgesinin güney sahillerine yaklaşmışlardı ve karaya yakın bir mesafede ilerliyorlardı. Şimdi tutuklular gemilerini değiştiriyorlar. Yüzbaşı İskenderiye'ye bağlı bir gemi bulmuştu. Yani bu gemi Mısır'ın İskenderiye limanından kalkmış ve İtalya'ya gidiyordu. günlerce ağır ağır yol alarak güçlük içerisinde Knidos açıklarına vardık. Ancak rüzgar kıyıya yanaşmamızı önledi. Girit'in rüzgar altı yanından Salmone karşısından geçtik. Bu kıyı boyunca güçlükle yol aldıktan sonra iyi limanlar denen bir yere vardık. Lasea kenti oraya yakındı diyor 7-8. Ayetler. Girit adasına doğru yönelmişlerdi anlaşılan, denizde hala güçlükle ilerleyebiliyorlardı. O günün deniz taşıtlarının yol almasını engelleyen etkenlerin başında karşı yönden esen rüzgarlar geliyordu. Adanın güney tarafına ulaşarak Girit adasının güney sahilinde yer alan Lasea kentine vardılar. Çok vakit yitirmiştik. Güz orucunun geçmiş olması nedeniyle bu dönemde gemi yolculuğu tehlikeli olduğundan Pavlos onlara öğüt verdi. Arkadaşlar dedi, görüyorum ki yolculuk hem yıkıma hem de ağır zarara yol açacak. Yalnız gemiyle yükü için değil, canlarınız için de. Ne var ki yüzbaşı Pavlos'un dediklerinden çok kaptanla gemi sahibinin önerisini dinledi. Habercilerin İşleri 27-9-11. İnsan yüzbaşının neden böyle davrandığını kolaylıkla anlayabilir. Üstelik geminin kaptanının denizcilik alanında Pavlos'tan daha bilgili ve deneyimli olması gerektiğini düşünürdünüz değil mi? Pavlos'u burada gerçek bir sınav altında görüyoruz. Gerçekten kesin bir tavır koymuştu. Burada onların daha sonra yapamadıkları için pişmanlık duydukları bazı önerilerde bulunmuştu. Burada Pavlos'un ruhsal üstünlüğü apaçık görülmektedir. Onun yaşamında ne bir kargaşalık ne de bir belirsizlik, bulanıklık vardı. Kişiliği dengeliydi. Pavlos gittiği yolu biliyordu. Pavlos'un kişilik özelliklerini tüm yolculuk boyunca bulunduğu davranışlarda gözleyebiliriz. Pavlos Tanrı ile beraber yürüyen birisi gibi yaşıyordu. Liman kışı geçirmeye elverişli olmadığından çoğunluk buradan açılmak istiyordu. Girit'in Phoenix limanına ulaşıp kışı orada geçirmeyi umuyorlardı. Güneybatıya ve kuzeybatıya dönük bir yerdir burası 12. ayet. Girit adası Anadolu'nun güneybatı sahilleri ile Yunanistan'ın güney sahillerinden epey açıkta yer alan bir Akdeniz adasıdır. Bugün Yunanistan'ın yönetiminde bulunan Girit bölgenin en büyük adası durumundadır ve çok sayıda iyi limanlara sahiptir. Yaşanacak olaylar Pavlos'un bu uyarılarda bulunmakla haklı olduğunu gösterecektir. Bütün bu yolculuk boyunca gemi kaptanı olsun, askerler ve gemiciler olsun, yalnız kendi anlayış ve düşüncelerine güveniyorlardı. Pavlos ise Tanrı'ya bakıyordu. Güney rüzgarı esince amaçlarının gerçekleştiğini sanarak demir alıp Girit kıyısı boyunca yol almaya koyuldular diyor 13. ayette. Onlar için yolculuk bir tahmin işiydi. Güney rüzgarı hafifçe esince onlar da bir şey sandılar. Gemi kaptanı kendi benliğine ve insanların anlayışına bakan bir adamdı. Oysa Pavlos Rab'be bakıyordu. Daha sonra Pavlos bu adamlara Tanrı'ya imanı olduğunu söyleyecektir. Dikkat ederseniz Pavlos burada Tanrı'ya iman ettiğini değil ama Tanrı'ya imanı olduğunu söylüyordu. Yaşam büyük bir deniz, yaşamlarımız küçük birer kayıktır kardeşim. Eğer istersek denizde kendi bedensel anlayışımıza göre yol alabiliriz. İleride esmekte olan çok güçlü bir fırtına bulunmaktadır kardeşim. Üzücü olan gerçek şu ki insanların çoğu kargaşalığın, belirsizliğin ve karanlığın ortasında oldukları halde tahminlerine göre yaşamaktadırlar. Daha iyi bir dünya yaratmak amacıyla binlerce insan tasarısı bulunmaktadır. Ama nereye bakarsak bakalım hep yenilgi görüyoruz. Başarısızlık görüyoruz. Değerli dostum, Tanrı'yı gerçek anlamda tanıyan imanlı insanlara ihtiyacımız vardır. Ama çok geçmeden diyor 14. ayette, karadan esen kuzeydoğu kasırgası bastırdı. Neydi bu kuzeydoğu kasırgası? Luka burada o günlerde denizciler tarafından kullanılan çok teknik bir terim kullanıyor. Evraklion kasırgası bu. Evet, bu bir kuzey rüzgarıydı ve kuzeydoğu yönünden esiyordu. Mevsim kıştı ve fırtınalı bir dönemdi. Pavlos ile gemide bulunanların yakalandıkları bu fırtına kasırga niteliğinde çok güçlü bir fırtınaydı. Gemi dalgalara kapılıp rüzgara karşı boğuşmanın olanaksızlığı anlaşılınca kendimizi sürüklenmeye koyuverdik. Klavda adlı küçük bir adanın rüzgar altı yanını aşarken geminin filikasına güçlükle sarılabildik. Filikayı yukarı çekerek tüm gemiyi alttan güçlendirmesi için halatlar bağladılar. Sirtis'e çarpmaktan korkarak yelken takımlarını indirdiler. Böylece sürüklenip gittiler. Korkunç fırtına üstümüze saldırıyordu. Ertesi gün gemideki yükü denize boşaltmaya başladılar diyor 15-18 ayetler arasında. Şimdi onlar Akdeniz'de Girit adasından batıya sürükleniyorlardı. Öyle anlaşılıyor ki sürüklene sürüklene Girit adasının güneyinde küçük bir ada olan Klavda adasının kayalıklarına bindireceklerdi. Artık gemiyi kontrol edemiyorlardı. Gemi fırtınanın estiği yönde sürükleniyordu. Gemiyi hafifletebilmek için gemideki bütün yükleri denize attılar. Böylece gemide ağırlık yapan her şeyi denize atmışlardı. Günlerce ne güneşi ne de yıldızları gördüler. Fırtına tüm hızıyla direnmeyi sürdürdü. Sonunda bizim için kurtulma umudu tümden yitirildi. 20. ayet. Fırtına tüm hızıyla esiyor. Gerçekten korkunç bir fırtına. Bundan sağ çıkacaklarına hiç akılları kesmiyor. Bu fırtına sırasında Rab Pavlos'un ağzıyla konuşacaktır. 14 gün süren korkunç dalgalar ve fırtınadan sonra gemidekiler buradan sağ çıkamayacaklarını düşünüyorlardı. Bunun tersini düşünmüyorlardı ama Rab Pavlos'a görünmüş ve Pavlos'a Roma'ya gideceğini kesin bir şekilde bildirmiş, ona güvence vermişti. Gemi dalgalara kapılıp rüzgara karşı boğuşmanın olanaksızlığı anlaşılınca kendimizi sürüklenmeye koyuverdik. Klavda adlı küçük bir adanın rüzgar altı yanını aşarken geminin filikasına güçlükle sarılabildik. Filikayı yukarı çekerek tüm gemiyi alttan güçlendirmesi için halatlar bağladılar. Sirtis'e çarpmaktan korkarak yelken takımlarını indirdiler. Böylece sürüklenip gittiler. Korkunç fırtına üstümüze saldırıyordu. Ertesi gün gemideki yükü denize boşaltmaya başladılar diyor 27. bölümün 15-18 ayetler arası. Şimdi onlar Akdeniz'de Girit adasından batıya sürükleniyorlardı. Öyle anlaşılıyordu ki sürüklene sürüklene Girit adasının güneyinde küçük bir ada olan Klavda adasının kayalıklarına bindireceklerdi. Artık gemiyi kontrol edemiyorlardı. Gemi fırtınanın estiği yönde sürükleniyordu. Gemiyi hafifletebilmek için gemideki bütün yükleri denize attılar. Günlerce ne güneşi ne de yıldızları gördüler. Fırtına tüm hızıyla direnmeyi sürdürdü. Sonunda bizim için kurtulma umudu tümden yitirildi diyor 20. ayette. 14 gün süren korkunç dalgalar ve fırtınadan sonra gemidekiler buradan sağ çıkamayacaklarını düşünüyorlardı. Bunun tersini düşünemiyorlardı ama Rab Pavlos'a görünmüş ve Pavlos'a Roma'yı göreceği konusunda kesin bir güvence vermişti. İşte bu güvenceyle Pavlos diğerlerine kıyasla daha üstün, daha cesaretli ve daha umutluydu. Uzun süre ağızlarına hiçbir şey koymamışlardı. Bunun üzerine Pavlos ortalarında durup, "Arkadaşlar," dedi, "beni dinlemeliydiniz. Bu yıkımı, bu zararı başınıza getirmemek için Girit'ten açılmamalıydınız. Ama şu anda yürekli olmanızı öğütlüyorum. İçinizden hiçbirinin canına bir zarar gelmeyecek. Yalnız gemi kaybolacak. Çünkü bu gece bağlı olduğum ve kendisine ruhsal hizmet sunduğum Tanrı'nın bir meleği yanımda durup, "Korkma Pavlus," dedi. "Senin Kaiser'in karşısında durman gerekiyor. İşte onun için Tanrı seninle gemi yolculuğunda bulunanların tümünü sana bağışladı. Bu nedenle yüreklenin arkadaşlar, çünkü benim Tanrı'ya imanım vardır. Her şey bana bildirildiği gibi olacaktır. Ancak bir adaya bindirmememiz gerekiyor." Habercilerin İşleri 27, 21, 26 ayetler arası. Kuşkusuz bu sözler gemide bulunanların tümüne büyük bir cesaret vermiştir. Gerçekten tutunabilecekleri başka hiçbir şeyleri yoktu. Bakın Pavlos ne güzel bir tanıklıkta bulunmuştu. "Bağlı olduğum ve kendisine ruhsal hizmet sunduğum Tanrı." Pavlos'un güvendiği Tanrı'nın kendisiydi. "Bu nedenle cesur olun, korkmayın," diyor. "Çünkü Tanrı'ya imanım vardır. Her şey bana bildirildiği gibi olacaktır." Pavlos'a onların bir adaya çıkacakları açıklanmıştı. Daha sonra göreceğimiz gibi bu ada Sicilya'nın güneyinde bulunan Malta Adası'ydı. Böylece Akdeniz'de Girit Adası'ndan sonra sürüklene sürüklene epey uzun bir yolculuk yapmışlardı. Adriyatik Denizi'nde sürüklenmemizin 14. gecesi, gece yarısı sularında gemiciler bir karaya yaklaştıklarını anladılar diyor 27. ayette. Adriyatik Denizi İtalya, Makedonya ve Yunanistan arasında kalan denizdir. Öyle anlaşılıyor ki bunlar Girit Adası ile Sicilya Adası arasında kalan Adriyatik'te fırtınayla bir oraya bir buraya sürüklenmişlerdi. Derin ve açık denizin ortasındaydılar. 14. gün gece yarısı olduğunda bir karaya doğru sürüklenmekte olduklarını fark ettiler. Denizin derinliğini ölçtüler ve 20 kulaç olduğunu gördüler. Biraz daha ilerlerken sonra yeniden denizin derinliğini ölçtüler, 15 kulaç olduğunu gördüler. Kayalıklara bindirmekten korkuyorduk. Bu nedenle kıçtan 4 demir attılar ve günün doğması için dua ettiler. Haberciler İşleri 27, 28, 29 ayetler arası. Burada bir şeye daha değinmek istiyorum. Dört demir adıyla adlandırılan birçok vaaz duymuşumdur. Bu demirlere herkes istediği gibi bir ad veriyor. Gelin çok pratik, çok gerçekçi olan bir şeyi ruhsallaştırmaya çalışma tuzağına düşmeyelim. Bunlar bir gemideydiler ve gitgide karaya yaklaşıyorlardı. Karaya bindirmek istemediklerinden denize dört demir atmışlardı. Gemiyi olduğu yerde tutabilmek için dört demir atılmalıydı. Sizi ya da beni tutmak için kaç tane demir gerektiğini tahmin etmeye başlarsanız, o zaman bu konuyu ruhsallaştırmaya çalışırsınız. Sanımca Tanrı sözünü böyle yorumlamak akılsızca bir yorum olur. Gemiden ayrılmak amacıyla Filika'yı denize indiren gemiciler baş taraftan demir atacak gibi davrandılar. Pavlos yüzbaşıya ve askerlere "Bu adamlar gemide kalmazlarsa siz kurtulamazsınız" dedi. Haberciler İşleri 27, 30-31. Ayetler. Gördüğünüz gibi mürettebat gemiden ayrılmaya çalışıyordu. Demir atıyorlar gibi görünüyorlardıysa da aslında suya indirdikleri bir filikaya biniyorlardı. Batmakta olan bir gemiyi terk ediyorlardı. Onlar burada asla yapmamaları gereken bir şeyi yapıyorlardı. Pavlos yüzbaşıya güvenlikte olmanın tek yolunun hepsinin gemide kalması olduğunu söylüyordu. Pavlos Tanrı'ya güveniyordu. Tanrı'nın sözüne inanmak ne güzel bir şeydir. Tanrı'nın bir meleği Pavlos'a kendisinin ve gemidekilerin kurtulacağını söylemişti ama onlar kendi kendilerine kurtulamazlardı. Tanrı'nın istediği biçimde kurtulmalıydılar. Tanrı'nın onlar için istediği şey onların gemide kalmalarıydı. Tanrı'nın onları kurtaracağına ya iman etmeliydiler ya da inanmayıp durumu kendi ellerine almalıydılar. Pavlos onlara kendisinin Tanrı'ya inandığını söyledi ve onlara kurtulmak istiyorlarsa hepsinin gemide kalmaları gerektiğini bildirdi. Bunun üzerine askerler Filika'nın iplerini kesip onu salıverdiler. 32. ayet. Pavlos gerekli bilgileri yüzbaşıya vermişti. Yüzbaşı artık Pavlos'u dinlemeye başlamıştı. Şimdi yüzbaşı emir veriyor ve askerler Filikaların halatlarını kesiyorlar. Günün doğuşundan önce Pavlos herkese yemek yemelerini öğütledi. "Bugün 14. gündür" dedi. "Ağzınıza bir lokma ekmek koymadan sinirleriniz gergin, bekliyorsunuz. Besinsiz kaldınız. Bu nedenle yemek yemenizi öğütlerim. Çünkü kurtuluşunuz için gerekli bu. Hiç kimsenin başından bir tek kıl yitirilmeyecektir." 33-34. ayetler. 14 günlük bir orucun en şişman insanları bile zayıflatacağı kesindir. Pavlos şimdi onların bir şeyler yemesini istiyor. Öyle anlaşılıyor ki hepsi de oruç tutmuştu. Ölümden korktuklarından putperestler dahi oruçluydu. Pavlos'la birlikte diğer Mesih imanlıları da bunu Rab için yapmış olduklarından oruç tutmuş olabilirlerdi. Şimdi karaya yaklaşmışlardı. Bu nedenle sahile çıkabilmek için gerekli duydukları güce sahip olabilmek amacıyla iyice beslenmeliydiler. Bu yolla Pavlos sağduyusunu Rabbin hizmetinde de kullanıyordu. Sağduyuya yaşamımızın herhangi bir alanından çok iman işlerinde ihtiyaç duyarız kardeşim. İnsanların aptalca davranmaları ve aynı zamanda buna "Rab'be güveniyoruz" diyerek mazeret bulmaları çok saçma bir şeydir. Kardeşim, Rab bizden sağduyumuzu kullanmamızı istiyor. Pavlos bunları söyledikten sonra ekmek aldı, herkesin önünde Tanrı'ya şükran sunduktan sonra bölüp yemeye başladı. 35. ayet. Pavlos hepsinin önünde Rabbe hamd etti. Bu da yine güzel bir tanıklıktı. Bu Pavlos'un Roma'ya yaptığı bereketli bir yolculuktu. Belki diyeceksiniz ki, bana hiç de bereketli bir yolculuk gelmiyor. Onun bu yolculuğu bana Tanrı isteğinin dışındaymış gibi geliyor. Hayır arkadaşım, Pavlos Tanrı'nın isteğinin dışında değildi. Hatırlarsanız İsa Mesih öğrencilerini Galile Gölü'nün karşı tarafına gönderdiği zaman onlar gölün ortasında büyük bir fırtınaya tutulmuşlardı. İsa onları fırtınanın içerisine göndermişti. İsa'nın bu fırtınanın çıkacağından habersiz olacağını söylemeyin. O bu fırtınanın çıkacağını ve bu doğrultuda ne yapacağını da biliyordu. Şunu asla unutmayalım ki bizler bir fırtınada olsak dahi hala Tanrı'nın istemi altında olabiliriz. O bize yaşamın fırtınalarıyla karşılaşmayacağımızı söylemedi ama bizi bu tür fırtınalar çıktığında koruyacağını vaat etti. Fırtına süresince neredeysek Rab da bizim olduğumuz yerde yanımızda olacağı vaadinde bulunmuştu. İşte bu yaşamın çeşitli fırtınaları altında kalan bir imanlının alacağı tesellidir. Hepsi de yüreklendi diyor 36-37. Ayetlerde ve yemeğe koyuldular. Bizler gemideki canların toplamı 276 kişiydik. Gemide 276 kişi vardı. Anlaşılan gemi epey büyük bir gemiydi. Gönüllerin özlediği oranda yemek yedikten sonra buğdayı denize boşaltıp gemiyi hafiflettiler. Gündüz olunca gördükleri karayı tanıyamadılar. Ama kumsalı olan bir körfez fark ederek mümkünse gemiyi orada karaya oturtmaya karar verdiler. Demirleri kesip denize bıraktılar. Aynı anda dümenlerin iplerini çözüp ön yelkeni rüzgara vererek kumsala yöneldiler. Gemi bir kum yükseltisine çarpıp karaya oturdu. Geminin başı kuma saplanıp kımıldamaz oldu. Kıç tarafı ise dalgaların şiddetiyle dağılmaya başladı. Askerler tutuklulardan hiçbiri yüzerek kaçmasın diye onları öldürmek niyetindeydi. Ama Pavlos'u kurtarmak isteyen yüzbaşı askerleri bu düşünceden vazgeçirdi. Önce yüzme bilenlerin denize atlayıp karaya çıkmalarını, sonra geriye kalanların kiminin tahtalara, kiminin de geminin öbür döküntülerine tutunarak onları izlemesini buyurdu. Böylelikle herkes sağ salim karaya çıktı diyor Habercilerin İşleri 27-38-44 ayetler arasında. Onların karaya çıkmalarının bir mucize olduğunda ısrar etmiyorsam da bunun bir mucize olduğu söylenebilir. Ancak burada önemli olan şu ki Tanrı Pavlos'a vermiş olduğu vaadi yerine getirmiş ve gemide bulunan 276 kişinin hepsi de sağ salim karaya çıkabilmişti.